Ayrım 3.
Yaşam yaratabilmek güçsüz insanda bulunmayan bir takım nitelikler gerektirir. Yaşamı yok etmek içinse yalnızca bir tek nitelik, şiddete başvurmak yeter. Güçsüz insan tabancası, bıçağı ya da kuvvetli bir bileği olduğu sürece başkalarının ya da kendisinin içindeki yaşamı yok ederek aşabilir onu. Böylece kendisini yadsıyan yaşamdan öc almış olur. Ödünleyici şiddet, güçsüzlükten doğan, güçsüzlüğü ödünleyen bir şiddet türüdür. Yaratamayan insan yok etmek ister. Yaratırken, yok ederken salt bir yaratık olma rolünün ötesine geçer. Camus, Caligula'ya şunları söyleterek bu fikri özlü olarak dile getirmiştir. Yaşıyorum, öldürüyorum, yok etmenin insanı kendinden geçiren gücünü yaşıyorum. Bununla karşılaştırıldığında yaratmanın gücü çocuk oyuncağından başka bir şey değil. Bu sakatların yaşamın kendilerinden insanca güçlerini olumlu bir biçimde ortaya dökme yetisini esirgediği kişilerin kullandığı şiddettir. Böyle insanların yok etme gereksinmesi duymaları salt insan olmalarındandır. Çünkü insan olmak nesne olma durumunu aşmak demektir. Ödünleyici şiddete çok yakın olan başka bir türde ister hayvan ister insan olsun bir canlı üzerinde tam ve kesin denetim sağlama dürtüsüdür. Bu dürtü sadizmin özünü oluşturur. Özgürlükten kaçışta, dipnot New York Holt Reinhardt and Winston 1941. Belirttiğim gibi sadizmin özü başkalarına acı vermek değildir. Sadizmin gözlenebilen tüm değişik türleri tek bir temel dürtüye dayanır. Başka birisinin üzerinde tam bir egemenlik kurmak, onu isteklerimizin çaresiz nesnesi durumuna sokmak, onun tanrısı olmak, onunla istediğimiz gibi oynayabilmek. O insanı aşağılamak, tutsak etmek asıl amaca giden yollardır. Asıl amaçsa o insana acı çektirmektir. Çünkü kendini savunma gücünü yitirmiş bir insan üzerinde ona zorla acı çektirmekten daha büyük bir egemenlik kurma yolu yoktur. Sadist dürtünün özünde başka bir kişi ya da öteki canlı varlıklar üzerinde kesin egemenlik kurmanın getirdiği zevk yatar. Aynı düşünceyi sadizmin amacı insanı bir nesneye, canlı bir şeyi cansız bir şeye dönüştürmektir diyerek de dile getirebiliriz. Çünkü tam ve kesin denetim altında canlılar yaşamın temel niteliğini, özgürlüğü yitirirler. Ödünleyici şiddetin yüzeysel bir şey olmadığını, kötü etkilerin, kötü alışkanlıkların ve benzerinin sonunda doğmadığını, bireylerde olsun, kitlelerde olsun, yıkıcı, sadist şiddetin yoğunluğuna ve sıklığına iyice tanık olmuşsak anlayabiliriz ancak. İnsanın içinde bu şiddet, yaşama isteği ölçüsünde yoğun ve güçlüdür. Şiddetin bu denli güçlü olması, yaşamın kendi sakatlığına dayanamayıp başkaldırmasındandır. İnsanın yakıcı ve sadist bir yeti geliştirmesinin nedeni insan olması, bir nesneye dönüşmüş olması, yaşamı yaratamadığı için yok etmeye kalkışmasıdır. Binlerce güçsüz insanın gladyatörlerin hayvanlar tarafından yutuluşunu, birbirlerini öldürüşünü büyük bir zevkle seyrettikleri Roma'daki Koloseum sadizme dikilmiş en büyük anıttır. Bu düşüncelerden başka bir sonuç daha çıkarabiliriz. Ödünleyici şiddet yaşanmamış, sakat bir yaşamın sonunda zorunlu olarak doğan bir şiddet türüdür. Bu şiddet cezalandırılma korkusuyla bastırılabilir. Her türlü seyir ve eğlenceyle başka yönlere saptırılabilir. Gene de bir yeti olarak var gücüyle saklanır bu şiddet. Bastırıcı güçler zayıflar zayıflamaz hemen ortaya dökülür. Ödünleyici yakıcılığın tek çaresi insanın içindeki yaratıcılığı, insanca güçlerini üretici bir biçimde kullanma yetisini geliştirmektir. Yakıcılıkta ve sadistlikten insan ancak bu sakatlık geçtiği zaman kurtulabilir. Eski ve şimdiki tarihi bu denli utanç verici duruma sokan dürtülerde ancak insanı yaşama bağlayan koşullarla ortadan kaldırılabilir. Ödünleyici şiddet, tepkisel şiddet gibi yaşamın hizmetinde değildir. Yaşamın yerini alan hastalıklı bir şeydir. Onun sakatlığının, boşluğunun kanıtıdır. Ama salt yaşamı yadsımasından ötürü bu şiddet, gene de insanın sakatlıktan kurtulmaya, canlı kalmaya gereksinme duyduğunu gösterir. Açıklanması gereken bir şiddet türü daha vardır. Artık eskimiş olan kana susamışlıktır bu. Bu, sakat insanın gösterdiği türden bir şiddet değildir. bütünüyle doğaya bağlı olarak yaşayan insanın kan tutkusudur. İlken insan gelişmekten, tümüyle insan olmaktan korktuğundan ondaki bu öldürme tutkusu yaşamı aşmanın bir yoludur. Bunu daha sonra ele alacağım. Bireysellik öncesi varoluş durumuna dönerek hayvanlaşıp aklın getirdiği sorumluluktan kurtularak yaşama bir yanıt bulmaya çalışan insanda kan yaşamın özü olup çıkar. Kan akıtarak kişi kendisini canlı, güçsüz, eşsiz ve başkalarından üstün duyar. Öldürmek en ilkel düzeyde en büyük sarhoşluk, en büyük kendini doğrulama yolu olur. Bunun tersini düşünürsek öldürmenin tek mantıksal karşıtı öldürülmektir. İlkel anlamda yaşamın dengesi şöyle kurulur. Öldürülebildiğince öldürmek. Yeterince kana doyduktan sonra da öldürülmeye hazır olmak. Bu anlamda öldürmek aslında ölüm sevgisi değildir. En düşük ilkellik düzeyinde yaşamı doğrulamak, onu aşmaktır. Bu tür kana susamışlığı zaman zaman bireylerin hayallerinde, düşlerinde, ağır ruh hastalıklarında ya da cinayetlerde de görebiliriz. Aynı şeyi savaş, uluslararası ya da iç savaş sırasında normal toplumsal yasaklar kalktığı zaman bir azınlık grubunda da gözleyebiliriz. İlkel toplumlarda bu durum yaşamı yöneten kuralın ölme ya da öldürülme biçiminde kutuplaşmasıyla ortaya çıkar. Azteklerin insan kurban etme olgusunda Montenegro ya da Korsika gibi yerlerde güdülen kan davalarında Tevrat'ta Tanrı'ya kanın adak olarak sunulmasında da görülebilir bu. Dipnot, Dijilas, Montenegro'da yaşamı anlatırken öldürmeyi bir insanın tadabileceği en büyük kıvanç, en büyük sarhoşluk olarak tanımlar. Öldürme coşkusunun en güzel tanımladığı yerlerden biri Gustav Laubert'in başrahip Aziz Julia'nın Destanı adlı kısa öyküsüdür. Dipnot, New York New American Library 1964. Flaubert burada doğumunda büyük bir fatih ve aziz olacağı önceden haber verilen bir adamı anlatır. Bu kişi öldürme heyecanını keşfedeceği güne dek normal bir çocuk olarak büyür. Kilisedeki ayinler sırasında birkaç kez duvardaki oyuktan çıkıp koşuşturan küçük bir fare görür. Bu onu kızdırır. Fareyi ortadan kaldırmaya karar verir. Sonra kapıyı kapattı. Küçük ekmek kırıntıları serpe serpe merdivenlerden mihraba kadar çıktı. Elinde sopayla oyuğun önünde durdu. Uzun bir süre bekledikten sonra önce küçük pembe bir burun göründü. Sonra da tümüyle fare ortaya çıktı. Fareye şöyle bir vurduktan sonra artık hareket etmeyen küçük gövdenin önünde şaşkın kala kaldı. Yere bir parça kan bulaşmıştı. Kanı koluyla çabucak silip fareyi dışarı fırlattı ve kimseye bir şey söylemedi. Daha sonra aynı kişi bir kuşu boğarken kuşun debelenmeleri yüreğini ilkel, gümbür gümbür bir coşkuyla doldurarak onu heyecanlandırır. Kan dökmenin coşkusunu tattıktan sonra hayvanları öldürmek onun başlıca tutkusu olup çıkar. Hiçbir hayvan elinden kurtulacak ölçüde güçlü ya da çevik değildir artık. Onun için kan akıtmak yaşamı aşmanın tek yolu olarak en büyük kendini doğrulama biçimidir. Yıllarca tek tutkusu, tek heyecanı hayvanları öldürmek olmuştur. Geceleri eve vahşi hayvan kokuları içinde üstü başı kana, çamura bulanmış olarak döner. Onlardan biri olmuştur artık. Bir hayvana dönüşme amacına neredeyse ulaşmıştır. Ama insan olduğundan bunu gerçekleştiremez. Bir ses ona sonunda annesiyle babasını da öldüreceğini söyler. Korkuya kapılarak şatosundan kaçar. Hayvanları öldürmekten de vazgeçer. Artık her yere korku salan ünlü bir askeri önder olmuştur. Kazandığı en büyük utkulardan birinin sonunda armağan olarak kendisine olağanüstü güzellikte sevgi dolu bir kadın verilir. Savaşçılıktan vazgeçer, kadınla birlikte mutlu bir yaşam kurar. Oysa sıkıntı ve çöküntü içindedir. Bir gün gene avlanmaya başlar ama garip bir güç bütün atışlarını boşa çıkarmaktadır. Sonra eskiden avladığı hayvanların tümü ortaya çıkarak onun çevresinde sımsıkı bir çember oluşturdu. Bazıları yere çömelmişti, bazıları dimdik ayaktaydı. Julian ortada korkudan taş kesilmiş, kılını bile kıpırdatmadan öylece duruyordu. Karısına şatosuna dönmeye karar verir. Bu arada yaşlı anne babası gelmiş, karısı onlara kendi yataklarını vermiştir. Karısıyla aşığı sanarak ikisini de öldürür. Böylece ilkelliğin en düşük düzeyine indikten sonra büyük değişme başlar. Gerçekten de Julian kendini yoksullara ve hastalara adayan bir aziz olur. Sonunda ısıtmak amacıyla bir cüzzamlıyı bile kucaklar. Julian kendini cennete götüren kutsal İsa ile yüz yüze uçsuz bucaksız maviliklere doğru yükseldi. Flaubert bu öyküsünde kana susamışlığın özünü anlatmaktadır. Bu ilkel biçimde ortaya çıkan yaşam sarhoşluğudur. Böylece kişi yaşama bağlılığın bu en ilkel düzeyine vardıktan sonra gelişmenin en yüce düzeyine, yaşamı insanlığıyla doğrulama düzeyine yükselebilir. Daha önce de belirttiğim gibi öldürmeye susamışlığın 3. bölümde anlatılan ölüm sevgisiyle aynı olmadığını görebilmek önemlidir. Kan yaşamın özü olarak kabul edilir. Kan akıtmak, verimli kılabilmek için toprak anayı gereksinme duyduğu şeylere döllemektir. Azteklerin evrenin işleyişini sürdürebilmesi için kan akıtmanın gerekli bir koşul olduğu inancını ya da Habil ile Kabil öyküsünü bununla karşılaştırın. Akan kendi kanı bile olsa insan böylece toprağa döllemekte, onunla birleşmektedir. Öyle anlaşılıyor ki gerilemenin bu düzeyinde kan meninin toprak da ananın karşılığıdır. Meni yumurta erkek kadın kutuplaşmasını gösterir. Bu kutuplaşma erkeğin bütünüyle topraktan var olmasıyla başlar. Kadının da onun arzularının sevgisinin nesnesi olmasıyla tamamlanır. Dipnot, İncil'de Tanrı'nın Havva'yı Adem'e yardımcı olarak yarattığı söylenirken bu yeni işlev belirtilmek istenmektedir. Kanın akıtılması ölümle, meninin akıtılmasıyla doğumla sonuçlanır. Ne var ki bunların ikisinin de amacı hayvanca var olma düzeyinin pek üstüne çıkmasa da yaşamın doğrulanmasıdır. Öldüren kişi doğumunu tamamlamış, toprağa olan bağlarını koparmış, kendine hayranlığını yenmişse seven birisi olabilir. Ama bunu yapmazsa kendine hayranlığı ve ilkel saplantısı onu yaşamın içinde tutsak eder. Bu noktada yaşam ölüme öylesine yakın olur ki kana susamış insanla ölüm sever insan arasındaki ayrımı yakalamak iyice güçleşir. Ölüm sevgisi, yaşam sevgisi. Bir önceki bölümde az çok ılımlı sayılabilecek, dolaylı ya da dolaysız yaşamın hizmetinde bulunan ya da öyle görünen şiddet ve saldırganlık biçimlerinden söz ettik. Bu ve bundan sonraki bölümlerde yaşama karşı olan, tehlikeli akıl hastalıklarının özünü oluşturan, gerçek kötülüğün özü denebilecek eğilimleri ele alacağız. Üç değişik eğilimi inceleyeceğiz. Ölüm sevgisi, yaşam sevgisi, narsizm ve anne ile ortak yaşama saplantısı. Bu üç eğilimin çok az etkili olduklarından hastalıklı sayılmayacak tehlikesiz biçimleri bulunduğunu göstereceğim. Bununla birlikte burada ileride en ağır biçimleriyle çürüme belirtisini oluşturacak bu üç eğilimin tehlikeli türleri üzerinde duracağım. Bu belirti kötülüğün temelini oluşturduğu gibi en azgın yıkıcılığın, insanlık dışılığın temelini ve en ağır hastalığı oluşturur. Ölüm sevgisi sorununun özü konusunda 1936'da İspanyol düşünürü Unamuno'nun yaptığı kısa konuşmadan daha güzel bir açıklamayla karşılaşmadım. Bu konuşma Unamuno'nun İspanyol İç Savaşı'nın başlangıcında rektörü bulunduğu Salamanca Üniversitesi'nde General Milan Astray'ın verdiği bir söylev üzerine yapılmıştı. Generalin en çok sevdiği ve benimsediği ilke Viva la Muerte'ydi, yaşasın ölüm. Hayranlarından biri salonun arka taraflarından böyle bağırmıştı. General söylevini bitirdiğinde Unamuno ayağa kalkarak şunları söyledi. Az önce ölüm dolu, akıl dışı bir bağırış duydum. Yaşasın ölüm. Yaşamını başkalarında anlayışsızlık dolu öfkeler yaratan çelişkileri çözmeye adamış olan ben yetkili bir uzman olarak şunu söylemeliyim ki bu yakışıksız çelişki bende nefret uyandırıyor. General Astray sakat bir insandır. Bunu küçümser bir tonla söylemiş olmayayım. Kendisi bir savaş yaralısıdır. Cervantes de öyleydi. Ne yazık ki İspanya şimdi sakatlarla dolu. Tanrı yardımımıza koşmazsa sayıları daha da artacak. General Milan Astray'ın toplumun ruhuna egemen olduğunu düşünmek bana acı veriyor. Cervantes'in ruh yüceliğinden yoksun olan sakat bir insanın çevresinde ölüm yaratarak uğursuz bir rahatlık peşinde koşması kaçınılmazdır. Bunun üzerine Milan Astray kendini daha fazla tutamadı. Aboja la intelensia, kahrolsun aydın kafalar diye bağırdı. Bu söz üzerine falancistlerden destekleyici bir bağırış daha yükseldi. Yaşasın ölüm. Ama Unamuno sözlerine devam etti. Burası aydın kafaların tapınağıdır. Ben de onun baş rahibiyim. Bu tapınağın kutsal niteliğini lekeleyen sizlersiniz. Kazanacaksınız çünkü elinizde yeterli kaba kuvvet var. Ama hiçbir zaman insanlarda inanç yaratamayacaksınız. Çünkü inanç yaratabilmek için onları ikna etmeniz gerekir. İkna etmek için de sizde bulunmayan bir şey gereklidir. Akıllı ve haklı bir savaşın verebilmek. Size İspanya'yı düşünün demeye gereksiz buluyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Unamuno yaşasın ölüm bağırışının ölümsever niteliğinden söz ederken kötülük sorununun özüne de değinmiştir. İnsanlar arasında ruhsal ve ahlaksal açıdan ölümü sevenlerle yaşamı sevenler arasındaki ayrımdan daha büyük bir ayrım düşünülemez. Bu bir insanın bütünüyle ölümsever ya da bütünüyle yaşamsever olduğu anlamına gelmez. Kendilerini bütünüyle ölüme adamış kişiler vardır. Bu kişiler çıldırmışlardır. Öte yanda kendilerini bütünüyle yaşama adamış kişiler vardır. Bunlar da bir insanın ulaşabileceği en yüce amacı gerçekleştirmiş kişiler olarak bizi etkilerler. Birçok insanda değişik karışımlarda hem yaşarsever hem de ölümsever eğilimler bir arada bulunur. Burada önemli olan iki eğilimden birinin kesin varlığı ya da yokluğu değil, canlılarla ilgili olgularda her zaman görüldüğü gibi hangisinin ağır basarak insan davranışını belirlediğidir. Sözcük anlamıyla nekrofilya, ölüleri sevmek, biyofilya da yaşamı sevmek demektir. Nekrofilya terimi genellikle bir cinsel sapıklığı, cinsel birleşme amacıyla ölü bir vücuda, bir kadının vücuduna sahip olma arzusunu ya da hastalıklı bir biçimde ölü vücudun yanında bulunma isteğini belirtmek için kullanılır. Dipnot, Kraft, Ebbing, Hirschfield ve başka yazarlar bu isteğe saplanan hastalara pek çok örnekler vermişlerdir. Ama çoğu zaman cinsel sapıklık birçok insanda cinsellik işe karışmadan da zaten var olan eğilimin daha açık ve belirgin bir biçimde ortaya çıkmasıdır. Unamuno generalin söylevini ölüm dolu sözcüğüyle nitelerken bunu açıkça görmüştür. Generalin bir cinsel sapıklığa tutkun olduğunu değil, yaşamdan nefret edip ölümü sevdiğini belirtmek istemiştir. Freud'un anal sadist kişiliğinin ölüm içgüdüsüyle ilgili olmasına karşın ölüm sevgisinin genel bir eğilim olarak ruh çözümleme incelemelerinde ele alınmaması gariptir. Bu bağlantıları ileride ele alacağım. Bu arada ölümsever kişiyi tanımlamaya çalışayım. Ölümseverlik eğilimi olan insan yaşayamayan, ölü olan her şeye, cesetlere, çürümüş şeylere, dışkıya ve pisliğe büyük bir ilgiyle çekilen ve kendini kaptıran kişidir. Ölümseverler hastalıktan, cenazelerden, ölümden söz etmekten hoşlanırlar. Yalnızca ölümden söz ederken canlanırlar. Katıksız bir ölümsever tipine en çok örnek Hitler'dir. Yok etme Hitler'i büyülüyordu. Başarılı olduğu yıllarda yalnızca düşmanlarını yok etmek istediği sanılabilir. Oysa sonunda Götterdämmerung'da geçirdiği günler onun en büyük doyumu tüm kesin bir yıkımdan, Alman halkını, çevresindekileri ve kendini yok etmekten aldığını göstermiştir. Doğrulanmış olmasa da 1. Dünya Savaşı'ndan kalan şu rapor bu bakımdan çok anlamlıdır. Bir asker Hitler'in çürümüş bir cesedin başında dikilip kendinden geçmiş, öylece baka kaldığını, oradan ayrılmak istemediğini söylemiştir. Ölümseverler geçmişte yaşarlar. Hiçbir zaman gelecekte yaşamazlar. İç dünyaları da doğal olarak duygusaldır. Başka deyişle dün sahip oldukları ya da sahip olduklarını sandıkları duygularının anısını özenle korurlar. Soğuk, herkesten uzak, yasaya ve düzeni tutkun insanlardır. Benimsedikleri değerler bizim normal yaşamımızı oluşturan değerlerin tam tersidir. Onları heyecanlandıran ve doyuran şey yaşam değil ölümdür. Ölümseverlerin belirgin özelliği şiddete karşı olan tutumlarıdır. Simon Weil'in tanımıyla söylersek şiddet insanı cesede dönüştürme yetisidir. Nasıl cinsellik yaşam yaratıyorsa şiddet de yaşamı yok edebilir. Son çözümlemede tüm şiddet türlerinin öldürme gücünden doğduğu görülür. Bir insanı öldürmeden de özgürlüğünü elinden alırım. Yalnızca onu aşağılamayı ya da sahip olduğu şeyleri elinden almayı isteyebilirim ama ne yaparsam yapayım, bütün bu eylemlerin ardında yatan öldürme yetim, öldürme isteğimdir. Ölümsever kişi ister istemez şiddeti de sever. Ona göre insanın en büyük başarısı yaşam vermek değil, yaşamı yok etmektir. Şiddete başvurmak koşulların ona zorla kabul ettirdiği geçici bir eylem değildir. Bir yaşama biçimidir. Ölümsever kişinin şiddete neden bu denli tutkun olduğu böylece açıklanabilir. Yaşamsever kişiye göre insanın içindeki en önemli kutuplaşma erkek-dişi kutuplaşmasıdır. Oysa ölümsever için çok daha değişik, bambaşka bir kutuplaşma söz konusudur. Öldürme gücüne sahip olanlarla bu güçten yoksun olanların yarattığı kutuplaşma. Ona göre yalnızca iki cins vardır. Güçlülerle güçsüzler, öldürenlerle öldürülenler. Ölümsever kişi öldürene tutkundur, öldürülenlerden nefret eder. Öldürenlere tutkunluk gerçekte hiç rastlanmayan bir durum olarak düşünülmemelidir. Öldürenler, ölümsever kişinin cinsel isteklerinin ve düşlerinin nesneleridir. Bundan daha ağır olan ölümseverlik türleri ise yukarıda söze edilen sapıklık ve ölümseverlerin düşlerinde sık sık ortaya çıkan bir arzu nekrofiliyadır, ceset yeme arzusudur. Bazı ölümsever kişilerin gündelik yaşamda fiziksel olarak çekici bulmadıkları ama korktukları, güçlerine ve yakıcılıklarına hayranlık duydukları yaşlı kadın ya da erkeklerle düşlerinde cinsel ilişkide bulunduklarını bilirim. Ölümsever önderlerin etkili olmaları sınırsız öldürme yetilerinden ve isteklerinden gelir. Onların ölümsever kişiler tarafından tutulmaları bundandır. Ölümseverlerin dışında kalanlara gelince onlar bu kişilerden korkar. Korkularının bilincine varmaktansa onlara hayranlık duymayı yeğlerler. Başka pek çok insana bu önderlerin ölümsever niteliklerini sezmez. Tersinde onları yapıcı, kurtarıcı, iyi yürekli, babacan kişiler olarak görür. Bu ölümsever önderler yapıcı ve koruyucu kişiler olarak görülmeselerdi, hayranları hiçbir zaman onların yönetimi ele geçirmelerini sağlayacak sayılara varmazdı. Kendilerinden nefret ederlerdi, büyük bir olasılıkla onları en kısa zamanda baştan düşürürlerdi. Yaşamın belirgin özelliği düzenli ve işlevsel bir gelişmedir. Oysa ölümsever kişi gelişmeyen, mekanik olan şeyleri sever. Ölümsever kişiyi canlı şeyleri cansız şeylere dönüştürme dürtüsü, başka deyişle yaşama tüm canlı kişiler cansız nesnelermiş gibi mekanik bir açıdan yaklaşma dürtüsü yönetir. Tümüyle canlı süreçler, duygular ve düşünceler cansız nesnelere dönüştürülür. Önemli olan deneylerden çok anılar, var olmaktan çok sahip olmaktır. Ölümsever kişi bir nesneye, çiçeğe ya da insana karşı ancak ona sahip olduğu zaman ilgi duyabilir. Bu yüzden onun sahip olduğu şeylere yönelen tehdit kendisine yöneltilmiş bir tehdit gibidir. O kişi sahip olduklarını yitirirse dünyaya olan bağlantısını da yitirir. Ölümsever kişilerin sahip olduklarını yitirmektense yaşamı yitirmek gibi çelişkili bir tepki göstermeleri bundandır. Yaşamını yitiren kişinin sahip olduğu şeyleri de zaten yitireceğini göremezler. Böyle bir kişi denetime tutkundur. Denetlerken yaşamı öldürür. Yaşama karşı derin bir korku duyar. Çünkü yaşam yapısı gereği düzensiz ve denetimsizdir. Süleyman'ın yargılama öyküsünde haksız olarak çocuğun annesi olduğunu iddia eden kadın bu eğilime tipik bir örnektir. Bu kadın canlı çocuktan vazgeçmek yerine ikiye bölünmüş çocuğun yarısını yeğler. Ölümsever kişilere göre adaletsiz, yanlışsız bir bölme işlemi demektir. Bu kişiler kendilerince adalet saydıkları şey uğruna ölmeye, öldürmeye hazırdırlar. Yasalara ve düzene taparlar. Yasayı, düzeni tehdit eden her şey onların gözünde benimsedikleri yüce değerlere karşı girişilmiş şeytanca bir saldırıdan başka bir şey değildir. Ölümsever kişi karanlığa ve geceye karşı büyük bir çekilme duyar. Bu kişiler mitolojide ve şiirde mağaralara, okyanusların derinliklerinde tutkun kör kişiler olarak gösterilirler. Ibsen'in Peregrine'deki devler buna iyi bir örnektir. Kördürler, mağaralarda yaşarlar, önem verdikleri tek şey evde hazırlanmış ya da evde yapılmış şeylere karşı duydukları özsever bağlılıktır. Dipnot, simgesel anlamıyla körlük, gerçek sezgiye sahip olmaktan çok başka şeydir. Yaşamdan uzak olan ya da yaşama karşı yöneltilen her şey çekici gelir onlara.